Burası Sofya Radyosu. Burası Sofya Radyosu. Sayın dinleyiciler, 1974 senesinde olduğu gibi bugün de 35-40 yıl sonra Bulgaristan Türklerine mahsus Türkçe yayında yeniden buluşuyoruz. Yayının adı, sunucuları, programı, her şey değişmiş. Buna rağmen stüdyo aynı stüdyo. Biz de sahiz ve yine beraberiz. İyi günler.
İyi günler dedi Hikmet Efendi ve ben Sevda Dükkancı. Sizden bize, bizden size beraberliğimiz başlıyor değerli dinleyiciler. Ve son zamanlarda radyomuzun tarihçesiyle ilgili, radyomuzdan altın sesler olarak da değerlendirdiğimiz ve adlandırdığımız programla huzurunuzda olacağız. 74'deki bir başlangıç nasıl başlıyordu diye soracağım evvela Hikmet Efendi efendim.
Yıllar geçti tabii, biz de değiştik. Belki de 1974 yıllarından 1984'ün 23 Aralık akşam yayınına kadar biz de altın sestik. Fakat şimdi emekli ve dökülmüş yaprak gibi soğumuş bir hayat sürdürüyoruz. Yaşlandık artık.
Yok, ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bütün bunları sadece hatıralarla değil, bugünkü çalışmalarımızla da anlatacağız değerli dinleyiciler. Radyoda uzun yıllar emek vermiş bir gazeteci, değerli bir abimiz Hikmet Efendiyev'le birlikte yine bu programda olacağız değerli dinleyiciler. Size sordum nerede doğdunuz diye.
Ben Koşukovaklıyım.
Krumlovgrad.
Evet.
Değerli dinleyiciler, özellikle böyle Sofya'daki aydınlar arasında sık sık farklı forumlarda, farklı etkinliklerde Hikmet Efendiyev'le tanışıyoruz ve dedim ki acaba yolunuz radyodan geçti mi? Acaba kimdir Hikmet Efendiyev diyerek şimdi şöyle sizin dediğiniz gibi solmuş bir yaprak olarak değil, bugün hala karşımıza duran bir beyefendi sıfatıyla sizlere sormak istiyorum. Kendinizi tanıtır mısınız?
Ben 1947 doğumlu Krumlovgradlıyım. İlk öğrenimimi Krumlovgrad'da aldım. Liseyi de Krumlovgrad'da bitirdim. Daha sonra da Almanya'da yüksek tahsil aldım. Ekonomi okudum. Sofya Radyosu'na gelmem bir yarışma sonucu oldu. Bu yarışmaya yine Kırcalı'dan bizim taraftan Arzu Tahirova ile beraber katılmıştık. Türkçe üzerine, Türkçe tercüme, Türkçe okuma, program hazırlama üzerineydi. Bu yarışma ve 1974 yılında yapılmıştı.
Peki o zaman Türkçeyi nereden biliyordunuz?
Evet. Ben 8. sınıfa kadar Krumlovgrad'da Türk okulunda okudum. Çok iyi öğretmenlerim vardı. Türkçe öğretmenim Ömer Osman'dı. Sonra da işte
Ömer Osman Eren Doruk oldu,
evet,
sonradan değil mi?
Türkiye Ömer Osman Göçedik. Şairdi.
Evet.
İyi bir Türkçe öğretmeniydi. Sonra bizim lisede de öğretmenler arasında lise Bulgarca olsa da çok iyi Türk öğretmenlerimiz vardı. Mesela Ali Osman Musof çok güzel Türkçe biliyordu. İsmail Halilov, o da çok güzel Türkçe biliyordu. O zaman Bulgaristan'da Türk ortamı canlıydı.
Aslında tam altın çağı olarak diyebiliriz. O zaman,
evet,
pedagoji okulları da var, o okullar, evet, da var. Yani ana dilinde eğitim olduğu gibi radyoda çok önemli bir müessese. Sonra geldiniz, evet, onu da kulağını çınlatalım. İnşallah hayattadır Arzu Tahirova. Yeni Işık gazetesinde,
evet,
çalıştı 89 yılına kadar.
Evet,
ve
iyi bir şaireydi. Evet. Buradaki çalışmalarımız büyük bir heyecanla, büyük bir azimle başladı. Yayınlarımız sabahleyin saat 6 ile 7 arası, 12 ile 1 arası ve akşamları da 7 ile 8.30 arası.
Öğle
ve akşam yayınlarımız
acele,
canlıydı.
Öğlen ve akşam, şimdi,
evet,
de öğlen yayınımız canlı bizim hafta,
evet,
içi 15 ile 16 arasında. Tam oraya geçmeden önce ben yine daha o sınavda, o yarışmada kalmak istiyorum. O yarışmaya, evet, çok mu katılanlar vardı? Nasıl kazandınız?
Evet.
Nasıl bir ortamdı?
Evet, katılanlar vardı. Şimdi benim Türkçemle ilgili olarak Krumlovgrad'da bizim evde, daha sonra Kırcalı'da pedagoji okulunun müdürü olan ve kurucu müdürü olan NÜAB'ın âlâ kısmı mezunu Durgut Ragubov yaşıyordu 6 yıl.
Evet.
Durgut Ragubov'un Türkçesi çok yüksek derecede gelişmiş ve zengin. Yani söz hazinesi olağanüstü zengin bir Türkçeydi. Çok kitap okumayı seviyordu ve küçük yaşta beraber olmamız, onların yani ortamında yetişmiş olmam, Türkçe'ye büyük ilgi göstermem açısından beni çok etkilemiştir. Kırcalı'ya son gidişim iki ay önce oldu. Yine aynı aileden, Durgut Ragubovlar ailesinden Müzeyyen teyzem Hisarlıydı. Eşimin de akrabasıdır. Şirin Efendiyeva, Karlova'dandır eşim. Onun cenaze törenine gittim. Kırcalı'yı çok değişmiş buldum. Kırcalı yeni bir şekil olarak, yeni bir atılım içinde. İnsanları da çok değişmiş buldum. İki yeni kuşak var yani. Bir defa eski kuşak çok etkiledi beni. Onlar da böyle bir büyük üzüntülerden sonra da olsa böyle bir gönül hoşluğuyla yaşlanma süreci içinde. Ve bu beni çok etkiledi. Beraber camideydik. Ondan sonra mezarlıktaydık beraber. Sonra beraber yemek yedik, dertleştik. Bu sık sık ben radyoda çalışırken şarkılarını dinlediğimiz, buraya gelen birçok söyleşiye katılmış olan Yüksel Ahmetov'un babası da oradaydı. Onunla da çok yakın böyle bir sohbet yapma imkanım oldu.
Sizinle aslında konuşulacak çok şey var ama hadi şimdi tekrardan radyoya dönelim. Şu şekliyle o 1974 ile 84 arasındaki o radyo, önce dediniz nasıldı, özel başlık altında nasıl faaliyet gösteriyordu, hangi saatlerde ne tür programlar vardı, biraz böyle bir nevi canlı tarihçi olarak karşımızdasınız.
Evet, Bulgaristan Türklerine mahsus Türkçe yayınlar o yıllarda, yani 70'li 80'li yıllarda çok dinleniyordu. Yani insanlar radyo sevdalısıydı. Yani radyo insanların hayatından kopmaz ve ihtiyaç duydukları, her gün dinlemeden olamadıkları bir araçtı. Yani yalnız hava durumunu işitmek için değil, yalnız şarkı türkü dinlemek için de değil. Şimdi bizim okuduğumuz orada şeyde yorumlardan, yorumlar bizim redaksiyonda yazılıyordu.
Evet.
İnsanlar yani bekliyorlardı bunları. Sosyal, siyaset, kültürel hayatla ilgili saat ayarı yapabilmek için. İkincisi, bilirsiniz bizim Türkçemiz genel Rodoplar'da olsun, genel Deli Orman'da ve Dobruç'da olsun derin, sağlam, yani lehçelere dayanan, halkın çok kuvvetli dil bilgisine dayanan bir Türkçedir. Hı hı. Bizim inancımız, imanımız ve bu inanç ve imanımızın dalları olan, yaprakları olan bir dilimiz var. Bu bizim ana dilimiz. Ve bizim 650 şarkı ve türkümüz, o zaman 650 tane kayıt vardı radyoda.
Evet.
Bunlar bizim ana dilimizin, yani fışkırarak yarattığı ve gönlümüzü ve ruhumuzu hoş tutan sanat eserleriydi.
Şimdi bu sanat eserleri 2500'ü de geçti.
Öyle mi?
Tabii 2500'ü de geçti ama dediğimiz gibi ben şunu söylemek istiyorum ki, vurgulamak istiyorum. Sofya Radyosu olarak bilinen bu radyo bir radyo aracı değil, hep bir müessese şeklinde olmuştur.
Evet.
Bir köprü insanların belki de gerek yönetime, gerek Sofya'ya, gerek olaylara ve haberlere erişim köprüsü denilebilir mi?
Çok doğru. Yalnız o da değil bak Sevinç Hanım, size şunu da söylemek istiyorum. O zaman biz günde 200-300 mektup alıyorduk. Bu mektuplar bize Türkçe geliyordu. Türkçe yazılıyordu. Telefon temaslarımız vardı şeylerle,
dinleyicilerle.
Evet. Üçüncü olarak da belirtmek istediğim, memlekette çıkan işte bütün kitaplar ya da yazılmış olan şiirler, hı hı, önce bize geliyordu. Yani biz halkı halka eriştiren bir köprüdük. Yani çok bu bakımdan etkileyici, etkileyen
bir
şeydik.
Mesela bu benim için de daha tam bir yenilik.
Evet,
şimdi
evet.
Biraz şaka gibi gelecek ama böyle bir sormak istiyorum parantez açarak. Siz diyorsunuz 200-300 mektup alıyorduk. Bizler de öyleyiz ancak nedense bilmem, insanlar daha çok hep böyle selam, sabah, doğum günü, bayram, seyran havasında gibi geliyor bana. O zamanlar nasıldı?
Ciddi mektuplar da geliyordu. Yani pozisyon mektupları geliyordu.
Evet.
Yani Demek istediğim birçok yayını biz bu mektuplara dayanarak yapıyorduk. Bu mektuplardan almış olduğumuz bilgilere dayanarak işte halkın arasına gidiyorduk. Halka görüşüyorduk. Halk memleket sorunlarının çözülmesi yolunda aktif bir duruma geçmişti. Mesela bir yerde bir hırsızlık olsa, bir yerde bir ne bileyim rüşvet olayı olsa, birisi haksız olarak işten atılmış olsa vesaire bize bildiriyorlardı. Bizim mektup şubemiz vardı. Bu mektup şubesini müsaade ederseniz bir sayfa açayım. Ahmet Nuriyev diye bir arkadaş yürütüyordu. Bu mektuplar okunduktan sonra şey ediliyordu mesela, sınıflandırılıyordu. İşte istek mektupları dediğiniz gibi şarkılar, türküler vesaire, selam sabah, doğum günleri. Bunun dışında da konu açan mektuplar vardı. Bu mektupların genellikle mektuplara dayanarak mesela bir Haksever Hasan programımız vardı.
Ben soracaktım ama gerek kalmadı demek aynen sizde. Çünkü şimdiye kadar Nevriye Aliyeva geldi, Nevriye abla. Nadiye Ahmedova geldi. Daha sonra Yıldız İbrahimova ile de konuştuk yine bu bölümde. Evet. Hepsi de özellikle vurgu yaptılar bu Haksever.
Çok etkileyici, çok yani büyük etki yapan bir programdı. İşte boşanmalardan, işte bir çocuğun okula gidememesinden. İşte bir yerde birisinin ne bileyim ben küçük bir problemiyle de olsa hep bu yayında bir yaratıcı arkadaşlar yani mizahi bir program şeklinde sokup bunu 8-10 tane artistimiz vardı. Yani radyo aktörümüz. Bunlar genellikle Yeni Işık gazetesinden geliyordu. Yeni Işık Nova Svetlana gazetesinden. Yaratıcı arkadaşlar böyle bir canlılık vardı yani bizim halkla aramızdaki temasta. Genellikle genç nesil işte şarkı türkü vesaire isterken şeylerde şarkıların şarkılar başta gelmek üzere bu istek programlarında mesela bizim dinleyicilerimizin Güney Bulgaristan'dan yani Kırcalı Tiyatrosu'ndan vesaire seçtikler ama bir de Kuzey Bulgaristan'dan çok sevdikleri, çok istedikleri sanatçılar vardı. Mesela Ülvi Ahmedova bunların birisiydi. Kendisini daha sonra daha yakından tanıma imkanım oldu. Çünkü radyo stüdyodur. Halkla temas ise memlekete gitmeden, aralarına gitmeden olmuyor.
Şimdi değerli dinleyiciler programımız sürüyor. Stüdyoda ben ve Sayın Hikmet Efendiyev. Ülvi Ahmedova ile de çok tanışıyoruz dedin. Osman Aziz'le dostluğumuz var dedin. Dediniz. Yani bu sanatçılara nasıl bakılıyordu? Sanatçılar, tiyatrolar, gazeteler ve gazeteciler olarak sanıyorum ki çok güzel bir camianız varmış kendi aranızda.
Evet dediğiniz doğrudur. Şimdi burada çalışan arkadaşlar o yıllarda. İsterseniz isimlerini bir geçeyim. Müsaadenizle.
Olur mu? Biz zaten bunu amaçlıyoruz. Evet. İsimler, programlar, dinleyiciler.
Evet. Benim işe başladığım yıllarda 74'te. Buraya geldiğimde İzzettin İzzetov'u buldum sözcü olarak. Beyhan Nalbantov'u buldum. İşte dedim aynı odadaydık Ahmet Nuriyev. Yattığı yer Nur olsun arkadaşımdı. O da Rodopludur. Ara sıra mikrofona da çıkıyordu. Sesi çok güzeldi. Bayan sunuculardan işte Şöhret Ademova, Nadia Ahmedova stil redaktörü olmasına rağmen o da çıkıyordu. Edebiyat yayınlarını sunuyordu. Sonra Sabahat Milaşova buradaydı. Neli Dimitrova vesaire arkadaşlarım.
Maria Matveva belki de.
O Türkiye yayınlarında çalışıyordu. Bize katılmıyordu. Şimdi bu grubun içindeki arkadaşların hepsinde çok derin, gelişmiş, çok hassas ve keskin gazetecilik sezgisi vardı. Yani ikincisi olarak da yani yazmış oldukları yazılarda, yaptıkları tercümelerde ve sunuşta halka karakayaya yapışmayan bir yağmur gibi gitmiyor. Yani halkın beklediği dille konuşuyorlardı. Halk bizi gönlünü serinletmek ve ferahlamak, bizde bir şeyler öğrenmek ve zekasını beslemek için yayın yapmamızı bekliyordu ve biz bunu yapmaya çok çalışıyorduk. Şimdi Ülviye Ahmedova'ya gelince şimdi sanatçılar da böyleydi. Yüksek Türklük bilincine, yüksek Bulgaristan vatandaşı olma bilincine sahip kişilerdi her biri. Ben daha sonra 1990'da ayrıldıktan sonra artık bu radyodan Hak ve Özgürlük Hareketi'nin katılmasına katılmışım. Kuruluşuna katılmışım. Büyük Millet Meclisi seçimleri yapılmıştı. 10 Haziran 1990 tarihinde o seçimlerde programı yazan benim. Ve bu programı halka tanıtma mitinglerinde mesela Kuzey Bulgaristan'ın mesela Dulu'lu değil mi, Akkadınlar,
evet,
İsperi, Kemaller vesaire büyük stadyum mitinglerinde bizim sunucumuz bu mitingleri yöneten Ulvi Ahmetova'ydı.
Bunu ve, da ilk defa duymuş oluyorum. Evet. Şu an peki nerededir kendisi, nerelerdedir bir biliyor musunuz?
Bilmiyorum şu anda. Eşinin vefat ettiği, biliyorum. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Şimdi bizim Vızrudisel'in proses denen, yani isim değiştirme süreci oldu. Bu sürecin içinde buradaki aydınlar da belirli bir baskı içindeydi. Şöyle demek istiyorum, 1900 mesela 85 yılında biz bu deklarasyonları imzalamaya çağrılmıştık. Ahmet Nuri, ben Hikmet Efendiyev ve Naci Ferhadov. Çağrılan 29 Bulgaristan Türk aydını arasında bu deklarasyonu imzalamayan 3 kişiyiz. Ve bu 3 kişinin 3'ü de Sofya Radyosu'yla bağlıdır.
Evet, dünden bugüne, geçmişten günümüze ve tabii ki geleceğe, her ne kadar kişi de desek Bulgaristan Milli Radyosu Türkçe yayınlar bölümü diye geçiyoruz şimdi. Özellikle internetteki yayınlarımız Kırcari vericisinden, Şumen vericisinden ve peki o 84 yılı öncesi radyodan bahsederken ne tür programlar yapıyordunuz? Yani programı söylediniz ama başlık olarak da birkaç böyle not geçebilir misiniz?
Tabii devamlı olarak programların değiştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi bakımından çalışmalar yürütüyordu. Redaktör bölümü bu işlerle uğraşıyordu. Ben sunucu bölümünde çalışmışım. Aynı zamanda tercümeleri yapan da bizdik. Haberleri, yorumları ve diğer programları. Şimdi sazla sözle program vardı. Hitap ediyordu yani sanatçı kesime. Şiir geceleri, şairlerle buluşma, işte yaratıcılar köşesi, dedim size Haksever Hasan eğlence programı ve değişik kültürel etkileşime ilişkin programlar, yönelik programlar vardı. Bunlardan iyi sonuçlar elde ediliyordu. Şimdi halk sanatçıları ile buluşma bir iki yönde gelişiyordu. Bir defa yaratıcılarla, sanatçılarla görüşmeler yapılıyordu yılda bir defa. Hı hı. Onların yarattıkları yeni şarkılar yahut da eski şarkı ve türkülerin yeni yorumcuları ile kayıtlar yapılıyordu. Onların arasında seçme yapıp buna işleniyordu, notaya dökülüyordu ve ondan sonra programlara alınıyordu. Şairlerle görüşme oluyordu. Yeni şiirler toplanıyor. Yeni şiirler de birçok defa şairin kendisi tarafından okunuyordu. Bu da çok etkileyici oluyordu.
Tabii. Nazım Hikmet'in bile burada kendi sesiyle okuduğu şiirler var.
Evet, Nazım Hikmet bütün yayınlarda yıllar boyu çok büyük etki yapmıştır Bulgaristan Türklerine. Bu yayınların özünde ve taşıyıcı rolünde olan bizim Türkçemizdir. Nazım Hikmet de Türkiye Dil Kurumu'nun yeni Türkçe'yi yaratma çalışmaları içinde en büyük rolü almış ve en büyük yaratıcılığı sunmuş şair olarak birkaç defa değil de yani birçok defa memlekete, Bulgaristan'a gelmiş ve memleket içine çıkmış, memlekette Bulgaristan Türkleriyle görüşmüş ve izlenimlerini de Balçık'ta yazdığı 10 şiirde etmiştir.
Evet,
ebediyen yaşatmıştır.
Yani yine benim az önce dediğim gibi radyo sadece bir radyo program yayın değil, tam bir ocak gibi kültürel, sanatsal vesaire. Bir de yine o döneme denk gelen birçok piyesler de var. Yani radyonun böyle bir radyo dramatizasyon dediğimiz kolu da vardı.
Evet, o da vardı. Şimdi bu sanatçı yetiştirmek çok zor bir iş. Şimdi radyo bir kurum olarak aslında hazır kadro çekiyor işe. Yani bunun içinde yarışmalar vesaire yapılıyor. Yahut da gene özel yetenekli kişileri görüp de davet etmek, o da olabilir %100. Bu işleri tabii ki ben ve benim arkadaşlarım yapmıyorduk. Bizim baş redaktör yardımcımız vardı. Yattığı yer nur olsun, Hasan Tekkeliyev. O yönetiyordu bu çalışmaları. Çok yetenekli arkadaşlarımız vardı diyebilirim. Bunların arasında bizim yayınlar için şiir yazan, çok yakın dostum olan Sabahattin Bayram. Sonra Sabahattin Bayram Öz oldu ismi. Onu hatırlamak isterim.
Şimdi Sabahattin Bayram'ın şiirlerinden hangi şarkı yazılmış bilmiyorum ama Sabahattin Ali geldi aklıma ve Aldırma Gönül Aldırma. Bir de Yüksel Akmedov, o da genç yaşta kendisini yitirdik.
Evet.
Babasıyla görüştüm dediniz.
Evet.
Kimdir Yüksel Akmedov?
Yüksel Akmedov genç, çok yetenekli bir sanatçıydı Kırcalı'dan.
FSB'de mi
canım? Kırcalı'dır kendisi. Tanıyordum çocukluğundan kendisini. Evet, değişik burada topluluklarda çalıştı.
FSB'de çalıştı, Yazıt'ta
evet,
çalıştı.
Evet, başarılıydı. Şimdi genç yaşta şeyde çalışıyordu bu Sofya'da. Çocuk evlerinin birisinde işte müzik hocalığı yapıyordu son dönemde. Gene görüşüyorduk sık sık. Şimdi yıllar içinde, yani biz 1974'ten başladıksa bugün 2018, yani ne kadar çok yıl geçmiş. Bu yıllar içinde çok dalgalı bir hayat sürdük hepimiz. Bazı zaman hayat bizi coşturdu, bazı zaman yeşertti, bazı zaman budadı, bazı zaman yeniden doğurdu. İşte bu süreçler içinde bazı arkadaşlarımız yükü taşıyamadı ve yattığı yerler nur olsun, bazılarını kaybettik. Benimle mesela
evet, hayatta
beraber
bir tam mevsim gibi ilkbaharı, yazı, kavurucu sıcaklardan hemen sonra o yaprak dökümü oluyor. Özellikle işte bizim de buradan ne kadar değerli radyodan bahsederken Ahmet Ali, Naci Ferhadov, Osman Aziz, Muharrem Taksin'i geçmeden olmaz, Yüksel Çavuş. Yani gerçekten bunları tanıdık ve sadece radyo ve Sofya değil, genelde Bulgaristan açısından, Bulgaristan Türkleri açısından çok büyük aydınları kaybettik. Kazım Memişefi rahmetli
oldu. Şimdi bizim halkımızın hayatı algılama yönü en sivri, en böyle açık sestir. Bizim halka giden şeyimiz, bildiklerimizi halka taşıyan, taşıyıcı sesimizdir, Türkçemizdir. Bu bakımdan buradaki arkadaşlar Türkçeyi çok güzel biliyordu ve Türkçelerini geliştiriyorlardı. Şimdi olayların içinde bu gelişme bize karşı, sizin de dediğiniz gibi, birçok yönden böyle kısıtlayıcı, engelleyici vesaire durumlar meydana geldiği zaman, daha sonraki yıllarda gördük ki arkadaşlarımızın iki defteri varmış şiir yazmak için, hikaye yazmak için. Bunların birisi gizli defter, birisi de açık defter. Mesela şarkısını dinlediğimiz sayın işte Yattığı Yer Nur Olsun da Kırcalı'ya şetmiştik.
Osman Azizov.
Osman Azizov Kırcalı'ya gömdük. Onun da işte gizli şiirleri var. Bu şiirler de çok kuvvetlidir.
Yani şiiri de şarkısı da. Bakın ben şimdi çocukluğumu hatırlıyorum. Hep duymuşumdur, bir Suzana Yarova, Suzana Yarova geldi.
Evet.
Baktık ki 89-90 yılı sonrası meğersem bu Suzana Yarova Yıldız İbrahimova'ymış. Ama onun Suzana olması sanatını engellemedi. Bir Naci Ferhadov'un şiirlerini hatırlayacak olursak, bir de Alexey Brezin diye bir şairin kitaplarını okuyordum. Demek ki o ise onun o Bulgarca dayatılan ismiymiş. Demek ki sanatın, şarkıların, türkülerin ve insanın beyni ve ruhu sınır tanımıyor.
Şimdi bu fikre şunu katmak isterim. Gerek Osman'ın olsun, Ulviye'nin olsun, Pasajova'nın olsun, bu sözünü ettiğimiz sanatçıların sesinde, yaratıcılığında ve sunuşunda bir Bulgaristan Türkleri havası ve kokusu vardı. Yani o zaman diyelim ki 20 tane radyo Türkçe yayın yapıyor. O zaman radyo yıllarıydı. Şimdi televizyon bastırdı.
Evet, internet bastırdı.
Şimdi bu radyo yıllarının mesela bir Budapeşte radyosu vardı. bir Bukreş Radyosu vardı. Bir Ankara Radyosu
Türkiye'nin
vardı.
Sesi Türkiye'nin Sesi Radyosu vardı. Çok iyi hatırlıyorum.
Şimdi Sofya Radyosu'nda Bulgaristan Türkleri yayın dedikten sonra onun kendine göre bir melodisi vardı. Bir gün mesela işte daha sonraki yıllarda radyodan çıktıktan sonra sözüm Ankara'ya düştü. Beni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli bir kahveye davet etti.
Evet.
Yani iyi bir sohbet ettik odasında. Bana Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösterdi. Çok etkilendim. Sonunda dedi, Hikmet Efendi dedi, sizin dedi benden bir ricanız var mı dedi. Ben dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanıyım dedi. Var dedim ya nasıl olmasın. Söyle dedi. Ya dedim bizim bir türkümüz var. Ayvası çiçek açmış yaz mı gelecek. Dedi. Ya dedim çok rica ederim. Söyle dedim İbrahim Tatlıses'e. Bu türküyü bizim söylemesin. Neyen dedi. Ya dedim biz türküleri söylüyoruz. Dilimizin ucundan. O söylüyor boğazının derinliğinden. Bizim türkümüzü bozmasın dedim. Hem güldü hem de yapacağım bunu dedi. Demek istediğim bizim Türkçemizin, sanatımızın, yaşam tarzımızın kendi biçimi ve şekli var.
Kadınların
yanık sesi çok etkileyicidir. Ve o yılların havası var bu seste. 70'li, 80'li yıllarda insanların çalışma azmi başkaydı. Yani sen sana dersin bir insan bugün bir kilo ter dökmeden rahat olamıyordu. Öyle bir hamle vardı insanlarda. Ve bu Kadir Latifov'un sesindeki yanıklık, yanıklık sanki bu bizim emeksever, vatansever insanlarımızın terine mendil oluyor ve terini siliyordu.
Evet, şimdi ise buna benzer türkü ve şarkılar insanlarımızın içerisindeki bu gurbetlik, bu 2000'li yıllardan sonra başlayan gurbetliği adeta böyle ifade ediyor. Mesela ben dikkatimi çekiyor Sıdık Ahmedova'nın Nasıl Oldu Da Yavrum Var, Mehmet Emin'in gurbetlik türküsü. En çok istenilen, bazen bizim de canımız sıkılıyor ama insanlar da bu defa başka tür sorunlar ortaya çıktı.
Evet. Biz 1989'un Mayıs'ından sonra parçalandık. Bu bizim 140 yıllık Bulgaristan'da birliktelik içinde ve genellikle...
Yeni Bulgaristan'dan bahsediyoruz.
Evet,
yani
yeni
1878 yılı sonrasındaki Bulgaristan.
Evet. Ve mayamızda olan çeşitlilik içinde birlik ve birlik içinde çeşitlilik felsefesini biz burada anlatamadık mı, ekemedik mi, sulayamadık mı, büyütemedik insan gibi. Ve bu son parçalanma, yani öteden beri gelen göçlerin devamı olarak bizi çok böldü. Ve bu yara kapanmış değildir. Gençlerin özellikle daha şimdi sonraki yıllarda ki, yani ekmek teknesini sırtlayıp da batıya da gitmesi. Şimdi benim yakınlarımdan birçoğu Kanada'da, Amerika'da, birisi Avustralya'da. Şimdi düğün yapsan düğüne çağıramazsın. Cenaze olsa oraya safa duracak adam yok. Çok ağır bir durum. Bu yaralar ne kadar zamanda kapanır bunu bilmiyorum. Fakat kötü şeyler konuşmaya gelmedik.
Evet öyle de ama Bulgaristan için de geçerli. Ne yazık ki artık hani evet, eskiden 89'da o büyük göç vardı ama şimdi bu büyük göç neredeyse bütün Bulgaristan'ın bir genelin için geçerli. Neyse biz birazcık durumu yumuşatalım. Sormak istiyorum. Eskiden evet, stüdyolar nasıldı? Nasıl buldun şimdi 2018 stüdyomuzu?
Şimdi eskiden yani mekanik dönem dediğimiz stüdyolar.
Tabii,
zamanında çalıştım.
Böyle.
Şeydi, şeritli kayıt mekanizması vardı. Siz bu arada şimdi elektronikleşmişsiniz.
Evet.
Tamamen. Çok değişmiş.
Ben de 30-35 yıldan beri
gelmedim.
Ben de yetiştim biraz o montaj işine. Neydi o?
Zordu
makasla,
çok.
Makasla bant ve şerit kesmek.
Televizyonda vesaire öyleydi. Şimdi burada tabii ki bu yenilikler işi kolaylaştırmış. Şimdi nasıl anlatayım size? Akustik bile değişmiş. Şimdi biz canlı yayını yaparken o zaman öğle yayınlarımız ve akşam yayınlarımız canlıydı. Tabii ki sinek uçmazdı. Yani şimdi mesela çok büyük bir demokratikleşme gördüm burada. O zaman işte 3 tane polisten geçip de gidiyordun yayına. zaten o polislere gösterecek olduğunu o propus dediğimiz kinş kartlarını, evet, çıkarınca, soğutunca, üç kat yukarı çıkınca, işte unuttunsa gidip de koşup da getirip de şey edince yayına geç kalmaz.
Halbuki şey biz de maşallah özellikle, evet, de ben hep hem son dakika yetişirim canlı yayına. Bununla da ünlüyümdür artık, evet, 25 yıldan beri. İyi ki o zaman o eski kontroller yok. Hatta evet, stüdyoda su bile içemezdik dediniz. Halbuki su şişesi, evet, Burhan önümüzde.
Bir de sıkı kontrol deyince siz aklıma geldi. İşte bütün yayınlar canlı olmasına rağmen bir de işte büyük büyük böyle bir metre çaplı şeylere, bantlara yazılıyordu. İşte o zaman dil kontrolü çok şeydi.
Dil kontrolü bir de mesela, saklı dolu partiye
parti
karşı
mi dedin,
bir şey söyledim.
Partiye mi dedin, işte Todor Cukov hakkında ne bileyim ben, işte vurgunu denk mi yapamadın? Şimdi bunlar yazılıyordu ve sonra da bir takım devamlı
aslında
süreçler protesto.
Çok da komik bulduğumuz mesela bak. Evet. İşte mesela Bezmer köyündeki brigadada Brigadir Kanız ve Novotka'ya söylemiş olduğu tekezese, evet, türküsü.
Bir de gene yani mesela o yıllardan işte aklımda kalan, evet, bizim Ali Şakirov diye Razrat muhabirimiz vardı. Sevar köyünde, evet, yani bir inek ferması vardı. O da Maria adında bir inek vardı. Bu her gün bildiriyordu. Maria, inek Maria 24 yıl süt verdi diye. Çok canımı sıkıyordu bu mesele o yıllarda.
Demek inek Maria. O zaman biz de bizim muhabirimiz, eski muhabirimiz Gafur Süleymanov'u analım. O da her zaman elleri nasıllı deli ormanlı halk diye, evet, başlıyordu birçok haberine. Öyle aslında, gülsek miyim, ağlasak mı? Ama buna hep yaşanmışlıklar tabii ki radyonun. Umarız bundan sonra da olur. Her ne kadar şu an teknolojik bir çağda olmuş olsak da.
Benim inandığım büyük bir gerçek var. Şimdi ben de etkilendim tabii. 35 yıldan sonra beni davet ettiniz buraya. Ben 1984 yılının 23 Aralık akşam yayınını kapatmadan stüdyodan ayrılan sözcüğüm. Yani bizim Bulgaristan Türklerine bu son yayın demedim.
Yani son yayın, yani daha doğrusu bu isim değiştirme kampanyası öncekinden.
Evet, bu son yayın emri çıktı. Fakat sunucu bendim.
23 Aralık
1984. 84 akşam yayınında.
Evet.
Ben hoşça kalın, bir kere daha görüşmeyeceğiz demedim. Yani insanlarımızla vedalaşmadan ayrıldım. Ve her şeyin yeniden döneceğine inanıyordum. Bu bakımdan size söylemek istediğim, yani gelecek aslında köke dönmektir. Yani gelecek
öze dönmek.
Evet, öze dönmek, köke dönmektir. Şimdi bu, ben bakıyorum birçokları burada Bulgaristan'da o zaman milliyetçiliğin de anlamı başkaydı. Şimdiki bakıyorum aşırı milliyetçilerin kafaları da bambaşka çalışıyor. Radikalizm diye bir şey tutturmuşlar. Hani ne tercümeye gelir ne bir şey. Bana kalsa insanların kendi dilleri, gerçekleri en iyi yansıtıyor. Bizim Bulgaristan Türklerinin gerek güneyde olsun, gerek kuzeyde olsun dil bilgisi çok köklüdür. Bizim dilimiz dikey bir dildir. Demek istediğim ağaç gibidir. Ne kadar da kessen kökleri toprağın altındadır, her zaman yeşerir. Ve bizim ağacımız kısır ağaç değildir. Devamlı meyve verir. Biz bu mantıkla çalışmışık. Yani ağır yıllar içinde çalışırken de buna inanmışık.
Dedi Hikmet Efendi, yıllarca 1974'ten 1984'e kadar yine bu stüdyoda yayınlar yapan, habercilik ve sunuculukla insanların gönlünü fethetmeye çalışan ve başarmış bir gazeteci, meslektaşımız diyebiliriz. Evet, meyve veriyoruz, yeşeriyoruz. Bu yeşerme döneminin hiç bitmemesi dileğiyle sizlere çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim.